Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, bu akşam sizlerle nesil yetiştirme konusunda bir sohbet yapmak istiyorum. Çünkü yeryüzüne insan olarak gelen Ademoğlunun en önemli fonksiyonlarından birisi, kendisinin devamı, neslinin devamı gibi bir sorumluluk taşıması ve bunun için de aile yuvası kurması zorunluluğudur. Gerçekten kainatın gözde varlığı olarak kabul edilen ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine halife olarak yarattığını, mükerrem kıldığını, ahseni takvim surette yarattığını ifade ettiği insanoğlunun bu alemde tabii çok önemli sorumlulukları, hizmetleri ve görevleri var. Allah tarafından kendisine verilen. Dolayısıyla bu görevlerin yerine getirilebilmesi ve insan neslinin ila nihaye kıyamete kadar devam etmesi için neslin temadisine yönelik Allah Teala kullarına, inanan insanlara bir takım sorumluluklar yüklemektedir. Çünkü cemiyetlerin istikbalinin teminatı, geleceklerinin garantisi kalbi Allah ve vatan aşkıyla, bayrak aşkıyla çarpan imanlı nesillerin yetiştirilmesine bağlıdır. Bunu yolda elbette ki nesil yetiştirmek üzere yuva kurmaktan, evlenmekten geçmektedir. O yüzden Allah Teala Hazretleri bize, ey inananlar, siz hem kendinizi hem de evladı yalinizi yakıtı taşlar olan ve insanlar olan cehennem azabından koruyun buyurarak evlat yetiştirmenin, aileye sahip olmanın önemi konusunda dikkatimizi çekmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de adları sayılan, kendilerinden bahsedilen peygamberlerin büyük bir kısmının evlilik kurdukları, yuva kurdukları, nesil sahibi oldukları gerçeğine işaret edilmektedir. Ve Allah Kur'an'da evliliği teşvik eden mesajlarla Müslümanların gündemlerine nesil yetiştirmeyi koymaktadır. Ve peygamberler de genellikle kendilerinden sonrasına iz bırakacak, hizmet taşıyacak temiz nesiller yetiştirmeyi hayatın devamı için önemli bir unsur olarak bu dualarla Cenab-ı Hakk'a iltica etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle İbrahim, İsmail ve Zekeriya peygamberlerin Allah'tan dualarında Müslüman bir nesil talep ettiklerini görüyoruz. Yine Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin ve ce'alna lil muttakine imama ayeti kerimesiyle göz aydınlığı eşlerin ve nesillerin sahibi olmayı bir dua olarak kendisinden istememizi ve bizim muttakilere rehber ve önder olmamızı öğütlemekte ve bu manada inananlara örnek olmamızı bir bakıma tavsiye etmektedir. O yüzden neslin korunması bir Müslümanın en önemli sorumluluk alanlarından birisidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmete tavsiyesi de bu istikamettedir. Düzgün bir aile ve mutlu bir yuva kurmaktan murat da elbette öncelikli olarak nesil yetiştirmek, çoğalmak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ben sizin çokluğunuzla iftihar ederim mesajına ve müjdesine nail olmaktır. Dolayısıyla nesil yetiştirmek ve bizden sonrasını yaşatacak olan yavrular kazanıp onları en iyi şekilde hayata hazırlamak ebeveyn olarak bizlerin, inanan insanların sorumluluğudur. Anne babaların sorumluluğudur. Bu yüzden de İslam nesil yetiştirmenin yol ve yöntemlerini evlilik öncesinden başlatarak evlilik sonrası ve çocukların doğumuyla başlayan süreçlerle izah edilebilecek şekilde farklı kurallar koyarak gündemimize getirmiştir. Nitekim evlilikte nikahtan önce başlayan dikkat edilmesi gereken hususiyetler vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani yuva kurmak isteyen insanların eş olarak genellikle erkek neslinin işte güzel olanını, efendim soyu sopu asaleti yüksek olanını tercih ettikleri ve zengin olanı tercih ettikleri, dindar olanı tercih edebileceklerini ifade ettikten sonra sen dindar ve ahlaklı olanı tercih et ki daha hayır yoluna giresin mealindeki hadis-i şerifi bu manada bize önemli bir ipucu vermektedir. Dolayısıyla İslam'ın ortaya koyduğu yuva anlayışında kişilerin evleneceği kişileri tanıması, bilmesi ve bunun mutlaka eşlerin birbirinin helalzade, helal lokma ile beslenmiş biri olmasına özen göstermesi önemli bir husustur. Yani erkek hanımı için, hanım da erkek talibi için helalzade olmasının bir şart olarak koşulması elbette İslami telakkiye uygundur. Sonra eşlerin birbirleriyle küfüv olması, denk ve eşit olması, yani birbirinden sosyal, ekonomik statüler açısından çok farklı durumlarda bulunmaması da yine İslam'ın koyduğu evlilik öncesi alınması gereken tedbir ve önlemler kapsamındadır. Yani özellikle kadınların haysiyetini korumak adına İslam birbirine küfü olmayan, sosyal standartları bakımından birbirine denk olmayan çiftlerin, eşlerin evlenmemesi gerektiğini öngörmektedir. Hatta mesela bizim fıkıh kitaplarımızda babası deri tabaklama işiyle meşgul olan bir delikanlıya, babası gül yağı imalatı ile meşgul olan bir kızın gelin olarak gitmesinin sosyal statü bakımından uygun olmadığı örneği verilir ki bu tabii ekstrem bir örnektir. Burada anlatılmak istenen o aradaki denkliği, kefaati, ileride daha az problem çıkmasını hedefleyen bir güzel ölçüdür bu İslam fıkhında. Keza eşlerin birbirlerini görmesine, tanımasına izin verilmiştir İslam fıkhında evlilik öncesi. Ama tabii bu bugün zannedildiği ve yorumlandığı gibi onların yanlarında mahremleri olmadan flört etmeleri şeklindeki bir tanıma değil. Çünkü insanın doğrudan kendisini bir defa, iki defa görmekle bütünüyle tanıması mümkün değildir. Daha yakın tanıyayım dediğinde insanlar bu süreli ve sınırlı zamanlarda kendilerini daha çok maskeli kimlikleriyle ortaya koyarlar. Asla oldukları gibi görünmezler. Dolayısıyla bu da bir yöntem değildir. Önemli olan onun fiziki muhtevasını, efendim keza yine konuşmasını, üslubunu görmek ve bu suretle bir ilk tanıma konusundaki şeriatın koyduğu bir ruhsattır bu. Bundan elbette yararlanarak eşler birbirlerini görmelidir. Keza evlenecek eşlerin, çiftlerin birbirlerine rıza ile evlendirilmesi, hem hanımefendinin hem damat adayının izinli ve ruhsatlı olarak bu evlilik işlemini yapılması önemlidir. Rızanın olmadığı yerlerde özellikle hanımefendilerin zorla evlendirilmelerine İslam hukuku caiz görmemiş, doğru bakmamıştır. Hele Şafiiler bu konuda daha da ciddi tavırlar koymaktadırlar. Keza evliliğin külfetsiz olması da önemli bir husustur. Yani evlilik külfetsiz olmalıdır. Çünkü evliliğin şartlarını zorlaştıran, evlilikte mehir olarak yüksek meblağ taleplerde bulunarak tarafların evlenmesinin önüne geçecek olan bu tür şartlar elbette hoş karşılanmamış ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evlilik esnasında külfetsiz harcamaların ve mehirlerin daha muvafık olduğunu ifade buyurmuştur. Bu yüzden bugün hani yapıldığı gibi şu da olsun, bu da olsun, eşyalar tam olsun, evler tam düzülsün gibi maddi şartlara boğarak eşleri ve gençleri evliliği zorlaştırmak elbette insani ve İslami ölçülere uygun değildir. Bu safahatlerden sonra, yani eşler birbirini görüp tanıdıktan, efendim taraflar birbirleri hakkında kanaat sahibi olduktan ve arada rıza oluştuktan sonra evliliğe karar verilir ve evlilik müessesesi her toplumun, her şehrin, her yörenin adetlerine ve örflerine göre icra edilir. Nikah akdi zaten izaf ve kabulden ibarettir. İki şahidin huzurunda gerçekleşir. Bundan sonra neslin korunması adına nikahtan sonra yapılacak olan en önemli şeylerden birincisi eşlerin yuva idare etme, yönetme, erkeğin efendim aile reisi olarak hak ve vazifelerinin sorumluluğunu, keza hanımefendi de yine anne olmanın, eş olmanın sorumluluklarını öğrenmeli. Bu bilgiler onlara öğretilmelidir. Tabii eskiden geniş büyük aile kapsamında bunlar evlilik süresi içinde de kazanılabiliyordu. Ama bugün çekirdek aile ortamında gençlerin evliliğe adım atarken mutlaka bu hazırlıkları zihni ve kalbi olarak, fikri olarak yapmaları ve o sorumluluk bilinciyle evliliğe adım atmaları nesil yetiştirmek adına önemlidir. Keza aile reisi olan beyin ailesine helal lokma kazanabilecek bir meslek sahibi olması ve mutlaka kazancını helal yoldan temin ettikten sonra onlara harcama yaparken de cimrilik göstermemesi kendilerinden beklenir. Çünkü helal lokmanın ve insanların fıtratlarında, özellikle o lokmayı yiyen çocukların tıynetlerinde pozitif bir etki edeceği bilinmektedir. Yılan çıktığı deliğe girer derler. Yani bu aslında yenilen lokmanın, alınan enerjinin hangi istikamette ise insanı o istikamete doğru yönlendireceği gerçeğini vurgulamaktadır. Ve bizim işte tarihimizde, bizim vaaz ve nasihat kitaplarımızda uzun uzun anlatılan İmam-ı Azam'ın babasına ait o helal lokma hikayeleri, keza efendim işte Gelibolulu Ahmet Bican Hazretleri için ya da Ebu Vefa Hazretlerinin çocuğuyla ilgili anlatılan hikayeler bize hep helal lokma bilincinin çocuklara kazandırılması ve helal lokma ile beslenen insanların helal ve meşru şeylere doğru yöneleceği noktasında fikir vermektedir. Bu bakımdan helal lokma çok önemli bir husus olarak durmaktadır aile hayatında. Keza eşlerin birbirlerini anlamaya çalışmaları, karşılıklı sevgi ve saygı ile, samimiyetle ve sabırla geçinme derdinde olmaları, efendim birbirlerine külfet olmadan yük almaları son derece önemlidir. Aile ortamında laubaliliğe kaçmayan bir samimiyet ve resmiyete varmayan bir ciddiyet olmalıdır. Yani ciddiyet ne çok resmi bir havaya dönüşmeli, samimiyet de ne cıvık bir pozisyona düşmelidir. Bu ikisinin arasında eşler birbirlerine yerine göre şaka da yaparlar, nezih ortamlarda birbirlerine iltifat da ederler. Ama bu iltifat ve konuşmaların işte resmiyete dönüşmemesi, ciddiyeti kaybetmemesi ve laubaliye de varmaması önemli hususlar cümlesindendir. Bir de tabii bizim geleneklerimizde adeta eşler evlenirken eşlerin ötesinde aileler de birbirine evleniyormuş gibi bir müdahale oluyor zaman zaman. Oysa ki eşlerin, gençlerin birbirlerini tanımalarına, anlaşmalarına, kendi sorunlarını kendileri çözmelerine fırsat vermeli. Aileler devreye girerek oğlunun ya da kızının problemini kendi çözme sorumluluğunu üstlenmeye kalkmamalıdır. Ve bugüne kadar işte gördüğümüz, bize intikal eden problemlerde genellikle aile müdahaleleri eşler arasındaki problemleri körükleyen, tahrik eden önemli unsur olarak karşımıza durmaktadır. Efendim, çünkü evlenen eşlerdir, genç hanım ve beyefendidir, anne babaları değil. Onlar kendilerini bu ailenin bir ferdi olarak aile hakkında beyanda bulunmaya, onu yönetme konusunda irade beyan etmeye kalkışmamalılar. Sorulursa da en uyumlu, en ahenkli, en çözüm olabilecek yol ve yöntemleri göstermesi beklenir. Asla yuvayı bitirecek, aileyi sonlandıracak teklifler aile taraflarından gelmemelidir. Bunlar hep tehlikeli ve riskli davranışlardır. Eşlerinin birbirini kıskanması ve sakınması da en doğal olanıdır. Yani kadın eşini, erkek eşini elbette bir başkasından kıskanacaktır. Bu sevginin ifadesidir. Ama bunun da ortalama bir ölçü içerisinde olması ve asla bu kıskançlığın bir fitne sebebi olmaması, huzursuzluk sebebi olmaması iyi yönetilmesi gerekir. Yani kıskançlık bir yere kadar lazımdır, faydalıdır. Efendim aile huzurunu, aile saadetini pozitif etkiler ama bir yerden sonra da negatif etkilemeye başlayabilir. O yüzden onu da iyi yönetmek gerekir. Ailenin temadisi, yuvanın devamı o aile meselesinin en değerli ürünü olan evlatlarla mümkündür. O yüzden yuva kuranlar öncelikli olarak nesil yetiştirmeyi, çocuk sahibi olmayı planlamalı ve çocuk ile ilgili bir takım önleyici tedbirler almak yerine Cenab-ı Hakk'ın imkan verdiği ölçüde nesil sahibi olmaya özen göstermelidir. Çünkü aile çocuklarla güzeldir ve çocuklarla anlamlıdır ve çocuklarla bir fonksiyon icra ettiği gerçeği ortaya çıkmış olur. O bakımdan aile meclisinde, aile hayatının devamında çocuğun bir sürükleyici özelliğe sahip bulunduğu unutulmamalıdır. Kadınlarda tesettür, kadın erkek ihtilatının yasaklanmış olması hikmetinin de ailede iyi yönetilmesi anlamıdır. Kadın elbette eşinin ve mahremlerinin yanında belli ölçülerde sokaktaki kıyafetin dışında bulunabilir. Ama mahremlerinin dışındaki insanlarla yani namahremiyle asla böyle bir durumda bulunmaması önemlidir. Bir de kadın ve erkek ihtilatının yasaklanmış olması, yani kadın ve erkeğin aynı ortamlarda rahatça bir arada bulunmalarının dinimiz tarafından yasaklanmış olması, buna bir şer'i yasak getirilmiş olmasının hikmeti, kadını kadın olarak korumaktır, erkeği erkek olarak korumaktır. Yani kadınların arasındaki erkeklerin süreç içerisinde zamanla kadınlaştığını, erkeklerin arasında çalışan kadınların da süreç içerisinde erkekleşmeye başladığını hep görüyoruz. O bakımdan mümkün olabildiği kadar kadınların kadınca yapılacak olan işler içerisinde ve meslekler içerisinde olması ve oralarda bulunması elbette ve kadın asaletini, kadın hanımefendiliğini koruyacak tavırlar içerisinde olması onlardan beklenir. Keza erkeklerden de öyle. Tesettürün de amacı aslında bir bakıma erkekleri ve kadınları aynı anda korumaktır. Erkeği korumaktır, yani kadının görülmemesi gereken yerlerini görmeyerek kadına ait duygusunun canlı kalmasını sağlamaktır erkekte. Öbürü de harama düşecek olan insanlara böyle bir fırsat vermemek üzere tesettür emri verilmiştir. O yüzden tesettüre de riayet ederek, ihtilat ölçülerinde iyi kollayarak aile hayatını sürdürmek gerekir. İşte bu hazırlık safhalarından sonra evlat sahibi olan, nesil sahibi olan ebeveynler, anne babalar artık bundan sonraki süreçlerde çocuklarını kucağına aldıkları andan itibaren onların bir takım sorumlulukları başlamaktadır. Yeni sorumlulukları başlamaktadır. İşte bu özellikle tufuliyet, bebeklik dönemi dediğimiz dönem, sonra sabavet, çocukluk dönemi dediğimiz dönem ve nihayet gençlik, şebabet dönemi dediğimiz bu üç dönem eğitim açısından son derece önemlidir. Tufuliyet döneminde, yani yeni doğan bir çocuğun ilk doğum anından itibaren dini anlayışımıza göre onun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirilmek suretiyle böylece, yani sen bu ses ve sözlerle bu dünyaya geliyorsun ve giderken de en son senin için bir sala okunacak ve senin son efendim işte cenaze namazının da ezanı da kameti de budur demiş oluyoruz adeta o yeni gelen dünyaya. Yani bu hayatın faniliğini ebeveyn olarak yavrularımıza duyurmuş oluyoruz ve sen bizim devamımızsın diye evladımıza bu manada mesaj vermiş oluyoruz. O bakımdan ilk vazife onun içerisinde kelime-i şehadetin de bulunduğu ezan-ı Muhammedi ile o ilahi muhteşem davetle tanışması. Sonra da işte bir namaz kameti getirerek namazın dinin direği olduğu gerçeğini ona daha doğumu anından itibaren hatırlatmasıdır ebeveynin. Bu gerçekten önemli bir mesajdır çocukların eğitimleri ve yetişmeleri adına baktığımız zaman. Sonra bu sabavet döneminde, çocukluk, bebeklik döneminde çocuğa hemen doğumundan işte ezandan sonra ilk yapacak veya aynı esnada yapacak olan işlerden birisi ona güzel bir ad, bir isim koymak. Yani özellikle bu isimlerin manasının, anlamının son derece değerli olduğunu düşünerek mümkün mertebe İslami çağrışımları olan, arka planı olan isimler vermek. Çünkü isim müsemmaya tesir eder. Bu asr-ı saadetten, sahabe isimlerinden, Kur'an'da adları geçen peygamber isimlerinden olabilir veya manası güzel olan isimlerden seçilebilir. Böylece bir güzel isimle onu adlandırmak ebeveynin evladını yapacağı o bebeklik dönemindeki en önemli fonksiyonlardan, hizmetlerden birisidir. Bir de insan evladı olunca, Cenab-ı Hak kendisini bir evlatla merzuk kılınca, böyle bir rızık verince kendisine, bu sevincini bir ziyafetle, bir ikram ve ihsanla, efendim çevresindeki insanlara ne bileyim yemek vererek veya tatlı ikram ederek, neyse evladının dünyaya geldiğini insanlara bir mutluluk vesilesi olarak ilan etmesi de beklenir. Bu da zaten geleneklerimizde yaygın olarak vardır. Keza yeni doğan çocuğun saçının kesilerek tartılıp ağırlığınca altın ya da gümüş veya yani şunun bedeli bir miktarın infak edilmesi de gelenektendir. Böyle bir adet vardır ve bu adette yine o sevinci paylaşmak ve duaya vesile olmasını sağlamaktır. Keza akika kurbanı denilen bir kurban kızlar için, bir erkekler için iki tane kesilebilir. Kesilip onun da aile fertlerine, çevredeki insanlara ikram edilmesi ve böylece onların daha efendim o çağlardan itibaren Allah adına kesilmiş ve kurban edilmek suretiyle Allah'a adanmış o varlıklarla tanışarak onun İslami hayata çevresiyle beraber hazırlanması bakımından önemli bir adım olduğunu düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Keza annenin veya babanın süt kardeşine, evladına süt annesi tutmak ya da bizzat kendisini onu emzirmesi suretiyle en az 2 yaşına kadar olan süreçte süt anneliği ya da süt vermek suretiyle onu beslemesi ebeveynin vazifeleri zımnındadır. Keza erkek çocuklarının işte doğduktan bir süre sonra veya işte 4'lü 5'li yaşlara göre şehirlerin ve ülkelerin örflerine göre değişebiliyor. Ama doğduktan 7 gün sonra sünnet ettirenler de var. 1 yaşından önce ettirenler, 4-5 yaşında ettirenler. Önemli olan erkek evlatların sünnet ettirilmesi, efendim hitan denilen bu ameliyi gerçekleştirmesi bizim dini özelliklerimizden birisidir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ebeveyn için, anne baba için ona yapılacak en iyi iyiliğin, en güzel ikramın helal ve temiz bir rızık yedirmek, güzel bir isim vermek olduğunu ve nihayet ona güzel bir edep ve terbiye ile eğitmek olduğunu işaret ederek bu sürecin daha çok eğitime, yani model olarak, rol model olarak anne babanın örnek olmak suretiyle ayrılması gerektiğini ifade etmektedir. Yani bakın, adının konulması önemli bir mesaj. Helal lokma ile beslenmesi önemli bir mesaj ve onun işte yanında, yöresinde ona güzel şeyler söyleyerek ve güzel örnek olmak suretiyle rol model olmak onun hayatı hazırlanması adına önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Bu bakımdan nesil yetiştirmenin bu tufuliyet dediğimiz bebeklik döneminde itina edilmesi gereken tarafı bu noktalara temerküz etmektedir. İnşallah çocukluk dönemini, sabavet dönemini de önümüzdeki sohbetimizde devam ederiz. Ondan sonraki haftada da inşallah gençlik döneminde neler yapılmalı, ne tür adımlar atılmalı, onları da sizlerle konuşmaya devam ederiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepimize verdiği evlatları hayırlı evlat olarak yetiştirebilmeyi nasip eylesin ve insan neslinin kıyamete kadar tevhid inancıyla temadisini lütfeylesin, nasip eylesin diye dua ediyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum efendim.